Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 16. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum bana göre Türkiye'nin önde gelen ressam ve illüstratörlerinden Sedat Girgin. Çizimlerini ilk olarak nerede ve ne zaman gördüm hiç hatırlamıyorum ama kendine özgü tarzı ve çizgisiyle sonrasında hep takip etmek istediğim bir sanatçı oldu. Geçtiğimiz aylarda açtığı 3. kişisel sergisi Abartılar Diyarı sayesinde gözlerimizi yine olağanüstü resimlerle bayram etti. Sedat da bugün illüstrasyondan para kazanmayı, defter köşelerine çizerken kendisini çizer olarak bulmasını, disleksik olduğu için okulda nasıl gerizekalı hissettirildiğini, sonrasında bir öğretmenin her şeyin yönünü nasıl değiştirdiğini, hayatındaki kadınların önemini ve stresten hayatını kaybeden babasının onun yoluna nasıl ışık tuttuğunu konuştuk. Bir de geceleri yaşayan bir insan olmanın matematiğini. Sessiz, sakin, kendi halinde gibi duran bu şahane ressamı gecenin 2.30'unda 1 saatten fazla dinleme şansına eriştiğim için çok mutluyum. Umarım siz de keyif alırsınız. Sedat'cığım merhaba, Otodidak Podcast'e hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Ya her seferinde böyle bir açılış yapıyorum, biliyorum, farkındayım ama bunu anlatmasam olmayacak. Şimdi ben çok çok uzun yıllardır takip ediyorum seni. Çok eski bir hayranınım. İllüstrasyon dünyasıyla ilgili çok böyle anlatacak çok bir anım yok açıkçası ama takip ettiğim, ilgiyle takip ettiğim birkaç tane illüstratör, desinatör insan var senin gibi Türkiye'den. Ve dediğim gibi çok uzun yıllardır takip ediyorum. İşim dolayısıyla çokça böyle... Çok ünlü olan, dünya çapında da çok çok ünlü olan bir sürü insanla tanıştım, çalıştım, bir arada bulundum. Ve genel olarak rahat olduğumu söyleyebilirim o ortamlarda. Çok böyle elim ayağıma dolanmaz falan filan. Fakat biz Londra'ya taşındıktan sonra bir restoranda bir toplantı yapıyorduk. O günü hatırlıyor musun bilmiyorum. Restorana girdin. Restorandan içeri girdin ve ben böyle direkt... Bu şey starstruck dedikleri böyle. Sedat Girgin girdi içeri falan onu.
Ya tabii ki ben hiçbir
Batı'da
zaman...
Batı'da diyor ki Sedat Girgin kim diyordu.
Çok haklı olarak.
Dedim çok önemli bir illüstratör. Ben çok istiyorum onunla tanışmayı. Çok önemli birisi falan filan böyle. Elimin ayağıma dolandığını hatırlıyorum. Bunu sana itiraf etmem gerekiyordu. Çok insanın karşısında heyecanlanmam. Çok sakin bir yapım vardır. Ama o gün çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Çünkü... Eğer insanlar bilmeyenler varsa yani dinleyen arasında Sedat Girgin Türkiye'nin en önemli illüstratörlerinden bir tanesi bana göre. Dolayısıyla tekrar böyle bir kollarımı açarak hoş geldin demek
çok
istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Yani şey bana çok garip geliyor tabii. Hiç yani sosyal bir hayatta öyle bir insanlarla görüşüp böyle kendimi öyle hissetmediğim için herhalde... Yani kendi içimde kapalı bir odada sürekli üretim yaptığım için bana hiç öyle gelmiyor tabii ki. Hani tabii ki sosyal medyadaki takipçi sayım da hani böyle inanılmaz rakamlar değil. Ama oradaki bir rakam genelde yüz yüze görmediğim için bir rakamdan ibaret oluyor hep. Hı hı. O yüzden böyle şeyler duyunca bana o kadar garip geliyor ki böyle elim ayağım benim de karışıyor yani.
Ya inan anlatırken bana da komik geliyor çünkü dediğim gibi yani böyle Amerika'dan böyle hani A-level starlar denen insanlarla tanıştım, el ele sıkıştım, oturdum muhabbet ettim, onlarla ilgilendim, röportaj yaptım. Yani çok büyük isimlerle de bir araya geldim ve gayet böyle çok cool takılıyorum falan. Türkiye'den de çok önemli isimlerle bir araya gelebilme şansım oldu. Hiç heyecanlanmıyorum normalde böyle şeylerde. Orada böyle toplantının ortasında Batı'nın bacağını tutup da Sedat Girgin girdi içeri tanışmam lazım benim bu adamla diye.
Yani
hatırladım bir anda yani.
Çok ilginç bir anmış. Ben de hiç o anı çok hayal mayal hatırlıyorum sizle karşılaştığımı ama yani tabii ki şöyle bir şey hissetmedim. Yani zaten hissetsem de
cool davranmışımdır ben.
Hissetsem de beni birisiyle karıştırdı falan derdim herhalde.
Ya yok gerçekten böyle pohpohlamak için söylemiyorum, öyle şeylerim de yoktur ama gerçekten çok uzun senelerdir ben ilgiyle takip ediyorum çalışmalarını. Neyse merak
çok
eden bilenler biliyordur, bilmeyenler de Sedat Girgin diye zaten internetten aratırlar. Şimdi sen bir illüstratör olarak tanımlıyorsun değil mi kendini? Herhangi
evet,
bir başka bir tanımın var mı?
Son 3 yıldır ressamım ve illüstratörüm diyorum. Yani genel tabir olarak o. Tabii taksici sorunca illüstratör demiyorum. ona çizer diyorum. O zaman karikatürist olarak algılanıyorum. Böyle biz benim mesleğimin başladığında, yani ben kendi bu işe başladığımda illüstrasyon kelimesini ben de bilmiyordum. Ben bir şeyler çiziyordum. İşte maddi karşılığı olur mu diye bir dergilere, kitaplara çiziyordum. Sonra illüstrasyon, bunların isminin illüstrasyon ve bunu yapanın illüstratör olduğunu ben de yaptıktan sonra öğrendim. O yüzden
kaç yaşındaydın?
Yani resim eğitimi almaya erken yaşta başladım. Ortaokuldan sonra lisede başladım, Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Orada ama hiç illüstrasyonla alakalı bir bilgimiz yoktu. O yüzden orada sadece işte reprodüksiyonlar, Rönesans resimlerinin reprodüksiyonlarını yapıyorduk ve figür eğitimi alıyorduk. Sonra üniversiteye başladığımda işte herhalde 20'li yaşlarda ilk çizimler yapmaya başladım. Bunları nasıl o dönem paraya dönüştürürüm diye düşünürken işte dergilere ve çocuk kitaplarına ilgim arttı. Onlarla çalışmaya başladım. Ondan sonra illüstrasyonla tanıştım diyebilirim yani. Ondan
peki,
önce resim yapıyorum zannediyordum ya da çizim yapıyorum zannediyordum yani.
Senden böyle bir şey duymak da çok doğal tabii. şimdi illüstrasyon deyince, illüstratör deyince, yani Türkiye'de kaç tane illüstratör var bilmiyorum. Mutlaka çok vardır ama çok yaygın olan bir meslek değil. Özellikle Türkiye'de bu tarz bir meslekten para kazanmak, kendini geçindirmek çok kolay olması gerektiği bir tahminde bulunuyorum. Ama ne kadar doğru, ne kadar doğru değil bilmiyorum. Açıkçası sadece tahmin yürütüyorum. İllüstratörlükten geçinmek diye bir şey var mı? Rahat geçinebiliyor musun ya da belli bir şeyi mi yakalaman gerekiyor? Yani Türkiye'de bu pazar nasıl şu anda? Merak ediyorum.
Şuradan başlayayım. Sen illüstratör sayısını bilmiyorum falan dedin. Ya ben de biraz önce bahsettiğim gibi böyle bir meslek alanı olduğunu ben de bilmiyordum. Ve aslında benim işte yakın dönemde başlayan arkadaşlarım için en büyük avantajımız internet yaygınlaşmasına denk gelmemizle alakalı. Çünkü bizden önce tabii ki çok daha deneyimli, çok daha kitap resimleyen, İHA Polisi'ye kadar giden bir dönem var. Reklamlara illüstrasyonlar yapan bir dönem var. Onların isimleri tabii ki hiçbir zaman göz önünde olmamış bugüne kadar. Bizim dönemimizle birlikte internet yaygınlaştı. Yani ben çizim yapmaya ve illüstrasyon yapmaya başladığım yıllarda Facebook daha yeni yeni çıkıyordu. Yani Instagram zaten yoktu. O yüzden bence...
13-14 sene öncesinden bahsediyorsun o zaman herhalde.
Evet, 2004 civarı, 2007'de çıktı galiba Facebook.
Evet.
Ben de işte 2009'da falan herhalde giriş yaptım. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Ben en büyük avantajımızı internet olarak görüyorum şu dönem için. Dediğim gibi yani biz başladığımızda insanların yani böyle birbirinden haberdar olduğu bir durum yoktu. Biraz da işte internet, DeviantArt vardı o zaman. DeviantArt'a yüklüyorduk. Orada bir grup insandık ve sadece yurt dışında böyle işler yapılabildiğini görüp biz de yakın şeyler yapıyormuşuz diyorduk. Yani böyle bir herkesin, o yüzden orada böyle zaten bir gruptuk. Yani birbirimizi taklit etsen 7-8, yani bilemediğin 20-30 kişiydik Türkiye'den. Hani böyle birbirini taklit etsen zaten çok sırıtır. O yüzden böyle bir taklit de yoktu. Herkes özgünleşmeye de çalışıyordu. Belki de benim özgün çizgimin olmasının en büyük sebebi de odur. Hani böyle küçük gruplarda ne bileyim birisinin giyim tarzını bile taklit etsen çok sırıtır ya. Onun gibi bir şey yani, böyle arkadaş grubunda arkadaşın gibi giyinirsen herhalde çok göze batardı. Ama şimdi çok kalabalıklar tabii ki illüstrasyonla uğraştığı için birbirine çok benzeyen tarzlar ve birbirine, ya daha doğrusu bu tarz tutuyor deyip o tarza yönelen çok insan var. Bunu da yadırgamıyorum çünkü biraz da işin doğasında bu var. Yani etkilenme çok doğal. Şeye de gelirsek bugün bu alanda çalışan, evet yani para kazanan kişi sayısı belki daha az ama şu anki Güzel Sanatlar Üniversitelerinden okuyan çoğu öğrenci en hızlı şekilde çizimlerini veya yeteneklerini paraya çevirmek amacıyla illüstrasyon yaptığını fark ediyorum. Yani bana da gelen işte genç arkadaşlarımızdan, benden daha genç arkadaşlardan çok fazla mesaj alıyorum. İşte ben bu işe başladım ya da başlamak istiyorum diyenler. Hep görüyorum ki yani bölüm fark etmeksizin resim, grafik tasarım, moda tasarım yani herkes en hızlı şekilde nasıl kendimi yani ismimi ön planda tutarım diye illüstrasyona başlıyor. Çünkü prodüksiyonu düşük. Yani herhangi bir Instagram hesabı, kalem kağıt ya da bir tane Photoshop'la hemen iş üretebiliyor oluyorsunuz. Ama herhangi bir tekstil tasarımcısı olsanız bir konfeksiyon açmanız lazım. Yani bir üretimhane açmanız lazım. İşte bir heykel ya da resimle uğraşıyorsanız bir atölye kurmanız lazım. Galerilerle anlaşmanız lazım ki resminizi sergilemek için. Hani o yüzden böyle dijital illüstrasyon özellikle çok insanların heveslendiği bir alan oldu. Bunun
bir de çok daha popüler oldu sanki son özellikle 10 senede, öyle değil mi? Ya evet, da ben mi daha yeni fark ediyorum?
Yani evet, ben mesela başlarken böyle bu iş çok popüler olur diye düşünerek başlamadım. Yani çok doğal bir şekilde başladım. Yani doğallığım şöyle oldu. Ben endüstriyel tasarımını seçtim üniversitede. Hı-hı. O yıllarda işte ailemden maddi anlamda bir destek alamadığım için bir şekilde bir meslek edinmem gerekiyordu. Bizim lisemizde de bize resim eğitim veren lise hocalarımız üniversitede resim bölümünü seçmeyin. Bir mesleğiniz olsun. Meslek sahibi olabileceğiniz grafik tasarım veya endüstriyel tasarım, için varlık gibi bölümleri seçin ki bir meslek öğrenin. Biz size zaten resim eğitim temelini verdik. Bundan sonrası üniversite atölyelerinde devam edersiniz. Hani size çok bir katkısı olmaz diye bize öğüt veriyorlardı. O yüzden ben endüstriyel tasarımı seçmiştim. Ama endüstriyel tasarımı hakkında hiç bilgim yoktu. Sadece geleceğin mesleği falan dedikleri için hani böyle tamamen hani böyle şey bilinçsiz bir şekilde seçmiştim. Bölüm derslerine o kadar sıkılıyordum ki, çünkü çok serbest resim yapmaya alışkındım. Bir yana teknik resim, tasarım geometri, işte böyle tasarım tarihi gibi böyle şey dersler, fizik dersi falan vardı. O yüzden bu derslerde çok sıkıldığım için bir şeyler karalıyordum. Bu karalamalar sonucunda yaptığım şeylerin yani resim büyük kağıda yapamadığım için küçük defterlere bir şeyler çiziyordum. Bunları nasıl şey yaparım, dönüştürebilirimle başladı aslında hikaye. Benim de yani düşük prodüksiyon dediğim, yani bir şeyler defterlerin köşelerine bir şeyler çizerken ben kendimi çizer olarak buldum. Yani o çok doğal bir süreçti.
Yani aslında kendine koyduğun bir hedef ya da işte çok ilgi duyduğun bir alanda da kendini o şekilde yönlendirdin gibi bir şey olmadı anladığım kadarıyla. Biraz kendiliğinden gelişen bir süreç mi oldu?
Yani çok hızlı kaptım aslında işi diyebilirim. Yani çok hızlı araştırmaya girdim. Bu işler ne oluyor? Bu işin işte iyileri kimler falan gibi. İnternet de olunca elimin altında bir anda tüm dünyanın çizerlerine bakmaya başladım. Benim de bence en büyük yeteneğim, yani yatkınlığım bu. Yani şey, bende bir sünger göz var ve şey yani çok fazla işe bakaraktan nasıl kendimi geliştirebilirim ve bu iş nasıl yapılıyor diye algım çok açıktı o dönem. Bir hırs da vardı tabii ki, hani böyle bir şeyler yapmam lazım. O zaman şey de böyle hani ünlü olmak ya da bilinir olmak peşinde de koşmuyordum. Ama bir şekilde kendi sevdiğim işi yapmanın peşinde olduğum için, onun hırsında olduğum için ona yoğunlaştım. Bence benim en büyük avantajım işte o dediğim gibi yatkınlığım ve işi kolay kapabilmem. Yani şey, kolay kapabilmekten kastım hani kimisinin kulağı absolut kulaktır, müzik de iyidir. Benim de herhalde gözüm daha iyi. Yani hayalden çizimde bir sıfır önde başlıyordum ben. Lise eğitimimde onu fark ettim tabii ki. Hani bize hep bakarak figür çizdiriyorlardı. Onda mesela kendimi standart daha herkes gibi görüyorken, hayalden kompozisyonlara geçtiğimizde bir anda hayalden her şeyi çizebiliyor oldum yani. Çünkü hani kaydetmişim onu. okula gidip gelirken otobüste veya üniversite giderken vapurda ki insanları da kaydetmişim. Yani çok gözlemleyen, o zaman da elimde akıllı telefon olmadığı için etrafı gözlemliyordum.
Evet.
Sürekli gözlemlediğim ki insanlar olduğu için o duruşları, giyinişleri, bakışları her şeyi kaydetmiş kafam. Yani bunu bilinçli yaptığım bir şey de değil.
Hı-hı.
Şu anda da mesela bir pense çizdesen hayalden bir şeyler çizebiliyorum. Bu hani bir şey gibi biraz da hani böyle nasıl desem hastalık gibi de bir yandan hani böyle nasıl desem otizm gibi bir şey yani böyle her
bence
şeyi
çok güzel bir
kaydediyor
şeyden
yani.
Bilmiyorum çok güzel bir şeyden bahsediyorsun. Ben her zaman özenmişimdir. Keşke diyorum, bazen böyle hevesleniyorum, işte bir tane iPad Pro olsun, güzel de bir kalemim olsun, orada böyle doodle da olsa bir şeyler yapayım diye böyle çok güzel hayaller kuruyorum. Sonra bir arkadaşın iPad'ine denk geliyorum. Dur bir şeyler çizeyim, hani bakayım gerçekten satın aldığıma değer mi diye. Gerçekten çöp adam bile ağlıyor yani çizdiğim. O yüzden senin gibi böyle bir yeteneği olan insanlara her zaman ama her zaman özenmişimdir. Böyle bir yeteneğim olmadığı gibi, yani bana desen ki şu bardağı çiz, oturup gerçekten bakıp çizebilirim. Hani o anlamda çizimim güzeldir ama hayalden hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi ben okurken çok böyle geleceği sağlam görülen mesleklere yatırım yapılması, işte doktorluk, mühendislik, avukatlık falan gibi alanlara yönlendirilen bir ortamdan geliyorum. Senin dünyanda illüstratör olmak nasıl oldu? Yani nasıl bir destek görmek gerekiyor? Nasıl bir dünyadan gelmek gerekiyor? Senin böyle koşulları zorladığın bir şey mi oldu? Yoksa ailende sana destek oldu mu? Tam olarak o yolculuk nasıl oldu? Bir anlatabilir misin?
Ya ben bu aralar çok böyle kendi içime kapanıyorum. Özellikle üretim halindeyken de karantina döneminde işte odaya kapanıyorum. Sürekli düşünüyorum. Bunları ben de düşündüm. Yani beni ne etkiledi de ben böyle oldum ya da nasıl bir çocuktum ki hani böyle buna yönlendim ya da nasıl doğru yolu buldum diye düşünürken yine şeye geliyor konu. Ben ilkokulda, ortaokulda sanırım disleksiydim. Yani şu anda onu fark ediyorum. Çünkü soloğum ve ilk yazı yazmaya başladığımda ters yazıyordum. Yani adımı soyadımı ters yazıyordum. Bu sebepten zaten daha birinci sınıfta problemle başladık hikaye. Hatta çok yatıyorum.
Bu arada ben de solağım. Ben de sağdan sola yazıyormuşum.
İşte yani bu bence doğal bir beyin öyle çünkü algılıyor. Çok doğal bir süreç ve şey vardı hatırlıyorum yani böyle bir ay çok komik ama babaannemlerden çıkmıştı. İlk birinci sınıfa başladığım günü hatırlıyorum. Dedi ki bana sağ ayağınla çık. Ben tabii ki problemli olduğu için sol ayağımla çıktım ve bütün ilkokulumu buna yordum. Yani işte o gün sol ayakla çıktım. Ters gidiyor her şey falan gibi. Şimdi okula başladık. Okulda bize işte bir sayfa boyunca A, bir sayfa boyunca B yaptırıyorlar. Şimdi simetrik harflerde sorun yok da N'ye, Z'ye, S'ye de geldiğimde hepsini ters yapıyorum. Ya da 5 tane yaparken sonra 6.'dan sonra ters gitmeye başlıyor. Bu yüzden çok kulağım çekildi mesela. Hep kendimi şey hissettim, ben gerizekalıyım diye hissettim. Yani böyle bütün
ya.
Okul hayatım boyunca bir de böyle ağzı açık havalara bakıp hayallere dalan bir çocuktum. Yani bir şeye konsantre olunca çok konsantre oluyorum. Ve başka hiçbir şey duymuyorum, görmüyorum. Okulda da mesela hayallere dalıyorum. Ağzım açık böyle orada değilim yani. Oradan gitmişim ben. O
Allah
yüzden
bilir kaç defa gerizekalı bu çocuk muamelesi
evet,
görmüşsündür
evet.
Değil mi?
Gerçekten öyle. Yani böyle hatta bir dönem ailem bile bu çocuk ne acaba başarısız mı gerçekten? Böyle bir çocuk bir şey olmayacak mı? Mesela şeyi hatırlıyorum ya çok yani eğitim sistemine de geliriz de.
Oraya zaten kesin gelelim.
Bir derste parmak kaldırmıştım. Sorunun cevabını bilmiştim. Hocam şey demişti. Kedi olalı bir fare tuttun demişti. Bu bana
ya.
Çok koymuştu mesela. Hiç unutamıyorum yani. O çocukken bir şeyi başarmak istiyorum. Bir de şey oluyordu. O çok gıcık. Resim dersleri geliyor. Benim kuyruğum sallanıyor. Çünkü diğerlerinden en üstünlüğüm resimde. Ama resim dersi geliyor. Hoca serbestsiniz diyordu. Ya uf böyle bütün kendimi göstereceğim alanda hoca serbestsiniz diyor. Herkes İşte test kitabı çıkarıyor alttan onları çözmeye başlıyordu. Böyle aşırı üzülüyordum yani böyle çok net hatırlıyorum o günleri. Şey vardı çünkü benim 5. sınıfta da sınav vardı. biz 5'ten ortaokula geçişte de sınav vardı. O yüzden 4. sınıfta test çözmeye başlatıyorlardı. İşte o sınavlarda ben başarısız olduğum için bu çocuk herhalde bir şey olmayacak deniliyordu. Sonra neredeki...
Ne kadar üzücü şimdi geriye dönüp baktığın zaman. Yani hani eskiler anlatıyor da bizim yaşımızdaki insanların bile böyle değerlendirilmesi...
Bir de ben de çok böyle çabalayan bir çocuk değildim yani. Böyle naif bir çocuktum yani şu an nasılsam. Benim küçüğüm daha böyle kendini ifade edemeyen, kendi içine kapanık. Ben çok
küçük,
kabukluyum.
Bıyıklı ve şapkalı bir Sedat düşünüyorum.
Yok ya böyle göstersem çok gülersin. Şey böyle sürekli alık alık bakan bir tip yani.
Bir tane fotoğrafını koymak farz oldu o zaman. Bekliyorum bir tane öyle bir fotoğraf.
Tamam çok var. Çok komik fotoğraflarım var öyle. Geçen gün düşünürken diye bahsettim ya sana şeyi. Sonra beni ortaokulda ailemizin durumu fena değilken bir 3 sene özel okula gitme şansı yakaladım. Şans diyorum ona çünkü o dönem bu kadar özel okul yoktu. Ve özel okuldaki öğretmenler gerçekten şeydilerdi yani. Öğrenciye üstüne düşen öğretmenlerdi. Bir ortaokulda 3 sene özel okula gittiğimde resim dersinin hakikaten karşılığını gördüm. Çünkü oradaki şu an kulaklarını çınlatmak ya da anmak diyelim Ayşegül Varuy hatta hala adını hatırlarım. Hatta sonra ilk sergime davet ettim. Tekrardan konuştuk internetin sayesinde. Çok severim. Hani sonrasında başka bir okulda müdür olmuş. O şeyi farkına vardı. Bu çocukta bir yetenek var ve hakikaten benim üstüme çok eğildi. Ve beni böyle habersiz resim yarışmalarına soktu. Yani benim haberim yoktu. Mesela ben yine alık alık dolaşıyorum. Bana diyor ki Barış'la ilgili bir resim yapıp getirsene bana diyor. Ben böyle pastelle boyuyorum. Götürüyorum. Sonra mesela Cuma günü İstiklal Marşı töreninde müdür konuşuyor. Benim üstüm başım dağılmış bir de eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven bir çocuktum. Hani çok güldürmeyi seven. O yüzden törende arkadaşlarımla şakalaşıyorum falan gülüşüyoruz. Üstüm başım dağınık zaten Cuma akşamı. Kravat bir tarafta işte gömlek dışarıda. Müdür bir anda benim adımı söyledi. Ben de arkamı döndüm ne oluyor falan acaba. Dedim yakalandım mı işte biraz böyle sınıf öğretmeni benim gömleğimi içime soktu. Ceketimi düzeltti, kravatımı düzeltti beni sahneye yolladı. Böyle hatırlıyorum böyle kalabalıktan içinde ben gidiyorum müdür. Gel diyor falan gittim. Birinci olmuşum resim yarışmasında.
Büyük bir bilinmeze duvarım.
Ben resim yarışmasına katıldığımı bile bilmiyorum.
Birinci olmuşsun.
Birinci olmuşum. Eve plaketle gittim falan. Böyle çok garip bir andı. Böyle başarılı oldum ben falan gibi bir hissiyat vardı. O yüzden mesela bence eğitimde de hep onu söylüyorum. Hani resim müzik dersleri var ya beden eğitimi. Hani gerçekten böyle... Bu alanlara yatkın öğrenciyi avlayacak yani o hani yetenek avcısı dedikleri şeyler var ya İngilizce'de. Bu öğretmenlerin bize resim müzik öğretmekten çok bence bu alana yatkın öğrenciyi avlamaları bence en önemli şey şu anki eğitim sisteminde. Çünkü kayboluyorlar gerçekten. Ben şu anda herhangi bir işletme okusaydım kayıp gitmiştim yani başarısız bir çalışandım. Yani herhangi bir yerde mutsuz çalışan özellikle...
Bir şekilde yapardın, tutunurdun da evet mutluluk oranı ne olurdu? Gerçekten o şekilde kayıp olan çok fazla insan var yani şu anda piyasada.
Ama benim bütün zekam işimle alakalı zekam. Yani benim hakikaten hani insanlar seviyorsa ve işlerime değer veriyorsa hakikaten bu alandaki zekam yüzünden belki bu alana karşı çok büyük bir yatkınlığım var ve bu alana karşı çok hızlı kapıyorum. İşte dediğim gibi resim eğitiminde de çok hızlı öğrendim. Çok hızlı bunu doğrusunu, çok iyisini yapmayı becerebildim. Bence müzikte ve sporda da aynı bu şekilde şeyler var yani. Bu şekilde gençler, küçük öğrenciler çok fazla var.
Şeyi anlatıyordun. Çok fazla düşünüyorum hani neden... buradayım işte, diye.
Evet onu düşünüyordum. İşte sonra şeyin farkına vardım. Ya benim hayatımda kadınların o kadar önemi varmış ki yani böyle şeyin farkına vardım. Hakikaten eğitimini hani derler ya kadından başlar. İşte önce anneleri, önce kızlarımızı eğiteceğiz. Geçen gün aklıma geldi. Hakikaten kadınlar beni yönlendiren insanlar olmuşlar. Yani tabii ki babam yetenekli bir gençmiş ve bana çok destek verdi ama her zaman beni kadınlar yola soktu diyebilirim. Yani böyle bir işte bir halam, işte Meltem ablam falan böyle daha ailenin bilinçli eğitimli kadınları, özellikle annem mesela hiçbir şekilde yaptığım şeylere karşı böyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun demedi ve ailenin de eğitimli kadınları hep her zaman bu çocukta bir şey var, bu çocuğu bir kursa gönderelim. Özellikle o ortaokuldaki resim hocam da halam okulda şöyle bir şansım var. Rehberlik hocası olarak gelip gidiyordu dışarıdan. Resim hocasıyla halam buluşmuşlar ve halama şey demiş. Bu çocukta bir yetenek var, bu çocuğu isterseniz güzel sanatları yönlendirelim. Halam da gelmiş babama demiş ki işte hocası böyle bir şey dedi. Bir araştıralım mı? Sonra işte Meltem ablamla halam birleşiyorlar. Bir kurs buluyorlar Moda'da, Kadıköy'de. Son bir ay kala işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne gireceğim ben. Ama eğitimim yok, yani şeyim yok. Tam hayalden bir şeyler çiziyorum ama işte bir vazo nasıl çizilir, elips nasıl çizilir ya da tonlama, kara kalemle nasıl yapılır onu bilmiyorum. Son bir ay kala o kursu bulup beni yönlendirdiler. Ve ben o kursa gidip bir ayda o kadar hızlı kaptım ki işte hayalden figür çizmeyi, işte kafa orantısını falan bana gösterdi bir ay içinde. Tamam ben yaparım gibi geldi bana ve sınavda işte hatta annem beni götürmüş işte şey sınava, kendisi anlatıyor. Okul bahçesinde işte sınava girmişiz biz. Dışarıda da veliler muhabbet ediyor. İşte sizinki ne kadardır kursa gidiyor? Bizimki bir senedir gidiyor. Bizimki iki senedir gidiyor. Annem demiş ki yandık yani. Bu çocuk bir ay gitti kursa. Hani biz çok geç fark etmişiz böyle bir şey olduğuna. Sonra kazandım sınavı ama o da çok konuk. Onu da yani vaktim varsa anlatayım.
Anladım.
Sınavda bize hayalden düğün sordular. Şimdi kursta uzun süre gidenler şeyi biliyorlar. Yani çizebileceğin maksimum 2-3 figürlü kompozisyon yapman lazım. Ben düğün deyince halay çekenler çizmeye başladım. Şimdi başladım sol baştan mendil elinde bir adam. Sağa doğru gidiyorum. Çiz çiz bitmiyor. Halay çeken en az 5-6 figür lazım yani. Bir de arkaya yemek yiyenler. Yani bayağı burger tablosu gibi böyle arkalara insanlar doldurmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum insanlar gelin damat çizmiş tek böyle iki figür. Ya o da çok komikti. Böyle yani bir şekilde hızlı hızlı yapıp tonlayıp ne olacağını sabırsızla bekleyip işte böyle neyse ki girip sonra hayatım bir anda değişti. Yani o bir şeyi fark ettim dediğim şey oydu yani. Bir kadınların yönlendirmesiyle ailedeki keşfedilmem yani. Çünkü o liseye giriş yaptıktan sonra yani daha hazırlık şeyinde, sınıfında şeyin farkına vardım. Aa benim gibi şeyler varmış, insanlar varmış. Çünkü bir girdik...
Yani ne kadar hepimiz... önemli bir şey o değil mi? Aidiyet duygusu.
Evet yani şey gibi, animasyon filmi gibi. Yani şey gibi, hani farklılık toplumda çok böyle dışlanan bir şeyken sen herkesin farklı olduğu bir yere girince böyle Luna Park gibi oluyor. Bir anda böyle Alice in Wonderland gibi yani böyle aa bu da farklı, aa bu da farklı. Ben de onun gibi düşünüyorum falan. Kimse kavga çıkarmıyor mesela. Hani vardır ya zorbalık ilkokulda, ortaokulda böyle birbirini çekiştirirler, işte tükürürler falan.
Ya bir de
falan.
Ne güzel ortak bir dil konuşuyorsunuz.
Evet yani herkes resim yapmaktan keyif alıyor. Bir de bir branş müzik, bir branş resim. Tuvalete giriyorsun keman çalanlar var falan. Çünkü okul binası depremden zarar gördüğü için biz geçici bir binadaydık ve müzik odalarında ayna yoktu. Ayna karşısında çalışırlar keman öğrencileri. Parmaklarına falan bakmak için. Parmak hareketini doğru notaları basabilmek için. Ayna olmadığı için tuvalette çalıyorlardı. Yani çişini yaparken keman... Bilmem ne Beethoven'un bilmem ne partıyla.
Hem çok entelektüel hem de çok romantik ne diyeyim evet, bilmiyorum.
Yani böyle şeydi, garip bir deneyimdi benim için. Sonra dedim ki ben buraya aitim yani hakikaten ait olduğum yeri buldum diyebilirim.
Peki sen güzel sanatlar okudun lisede, sonra üniversitede endüstriyel tasarım okudun. Endüstriyel tasarımın araya girmesinin bir sebebi var mı? Yani sonra bir an dönüp orayı mı hedefledin? Ne oldu tam orada? Bir karışıklık mı oldu? Onu merak ediyorum.
Endüstriyel tasarım tamamen şey oldu. Yani böyle hakikaten bilinçsiz bir şeyle gelişti. Yani meslek benim eğitimi almam lazım diyerekten bir anda kaydım yaptırdığım bir şey. Çünkü ben hep
bir şey söyleyeceğim ya. Demek tabii. Ki yani ressam bile olsan, güzel sanatlarla bile ilgileniyor olsan orada bile o baskı var değil mi? Böyle bir elin bir meslek tutsun, bir diploman olsun.
Evet, var. Çünkü ben 2000 krizine denk geldim lise sonda. Yani şöyle hı-hı. Ecevit'e kasa atıldığı bir dönem vardı ya, bir gecede hı-hı. dolar işte fırladı gitti. Yani Kemal Derviş'i getirdiler falan. O döneme hı-hı. denk geliyordum. O dönemde de bizim bir işte aile fabrikamız vardı küçük. Çapta işte teflon çaydanlık tencere üretimi yapıyorduk. Yani yapıyordu babamlar. Bir anda böyle her şey battık. Yani böyle bir makine almışlardı falan dolarla. Bankalara kredi borçları vardı. Bizim böyle her şeyimiz gitti falan. Böyle evlere hacizler geldi. Evleri sattılar falan böyle. Bir anda böyle şey olduk. Böyle para yok yani, böyle şey bile, harçlık almaya bile böyle utanır oluyordum falan yani, çünkü mahcup olacaklar diye. İşte başbakanlık kursları gibi şeyler vardı, böyle onlara başvuruyordum falan. O yüzden ben lise sonunda resim okumak isteyen bir çocuktum ve böyle hep hayalim ressam olmak, işte atölyemde kapanıp resim yapmaktı. Üniversite sınavına gireceğim yıl böyle bir şey olunca dedim ki ben bir şekilde kendimi kurtarmak zorundayım. Çünkü resim okumak da bir anda resim mezun olunca para kazanmaya başlayamıyorsunuz. Yani kendinizi ispatlamanız hı-hı. lazım. Bu sebepten de böyle yetenek sınavlarına girdim. Onlar da problemli. Onu anlatmayayım, çok uzun da. Sınavlarda garip köp şeyler geldi başımda. Bir tanesini tek gözümü kapalı girdim. Bir tanesini kağıda kustum falan. Böyle şey yani olaylı sınavlar.
Sınavların... Bilal'i anlat ama merak ettim.
Evet, özelden falan anlatırım. Sınavlarda başarılı oldum. Hatta üniversiteden da en iyi puan alan ikinci, üçüncü kişi olmuştum falan. Yani böyle parlak bir yetenekli bir çocuğum. Ama resim okumak istiyorum. Ama bir yandan da para kazanmak gerekiyor. Şeyi hatırlıyorum. 4 tane bölüm seçiyorduk. Ben işte resim, heykel, endüstriyel tasarımı, iç mimarlık sınavına ve fotoğraf sınavına girmiştim. Fotoğrafı da ilgim vardı. Hepsini kazandım. Kayıt olacağım. Yani bayağı götürüyorsun kayıt parasıyla. Masalar var böyle. Bölüm bölüm masalar var. Hatırlıyorum okul girişinde. Hı hı. Böyle resim bölüm masası bana gülüyor falan oradan uzaktan. Çünkü hakkım gel, var yani. Evet, girebilirim. Çünkü o, yani elimde bir kayıt parası var. O kayıt parasını resim bölüm masasına verirsem... ressam olacağım. Ama ben böyle ya. Gittim endüstriyel tasarım masasına, ben kayıt olacağım diye gittim, böyle işte hak kazandım. İşte bilmem kaçıncı gün falan. Orada böyle kaydım yaptırdım ama hep kendim şeyden avutuyorum tabii. Hocalarım bize şey dedi ya, biz size resim, temel resim eğitimi verdik. Siz isterseniz yine resim yaparsınız. Ben zannediyorum ki böyle endüstriyel tasarımında da serbest el İşte tasarımlar yapacağım, araba çizeceğim falan, onu hemen üretilecek o falan. Öyle zannediyorum. Hı hı. Bir girdik, bize dediler ki tecetveli, ilk derste dediler ki alacaklarınız listeliğin rapido kalem, tecetveli, gönye. Aa, ben bir anda orada şeyi fark ettim. İlk derste bize kareli defter yaptırdılar. Böyle 5'e 5 noktalar koyun, sonra yan çizgiler, dik çizgiler. O kadar elini yumuşatmak için, elini serbestleştirmek için işte bilekten, koldan falan serbest elimizi sıcak tutacağız diye uğraşıp orada böyle cetvelle çizince çok koydu tabii ki ilk dersten daha. Sonra bütün bir sene boyunca ben ne yapacağım tekrar mı sınava girsem diye düşünüp bir yandan da sınıfı geçmeye başladım. Yani orayı hallettim bir şekilde. Endüstriyel tasarımında da dersleri geçiyordum ama hep böyle 60'ta 70'te geçiyorum. Hani kendimi yine orada öne çıkaramıyorum. Bende de öyle bir şey var. Sonra bir sene iki sene böyle okuduktan sonra hala gözüm resim bölümünde. Bütün boş ders, yani ders aralarının hepsinde resim atölyesindeyim zaten. Böyle elime kalem kağıt alıyorum. Hocalara gidip izin istiyordum. Ben sizin atölyenize gelebilir miyim dışarıdan? Zaten bütün sınıf arkadaşlarım orada liseden. Öyle öyle kendime biraz tatmin etmeye çalıştım. Bir yandan resim bölümüyle grafik tasarım bölümü aynı kattaydı. Grafik tasarıma sıçramaya başladım oradan. Yani bir de girişken bir çocuk olduğum için orada da arkadaşım var, orada da arkadaşım var. Onların dersine gidiyorum. Bakayım siz ne yapıyorsunuz? Grafik tasarım hakkında hiç bilgim yoktu. Sadece logo ve kitap dizgisi zannediyordum ben grafik tasarımını. Aa, orada da böyle illüstrasyon serbest şeyler varmış. Aa, evet, bunu ben de yapabilirim falan gibi algılarım açılmaya başladı. Sonra işte o BAM diye şey oldu. 2009'da maalesef babamı kaybettim. Yani bir ani bir olayla aort yırtılması, bir gecelik böyle bir şey falan, böyle ameliyata girdi, sabah yoktu falan, böyle hani böyle bir gecede babam yok oldu falan böyle. Onu düşününce ve doktor ameliyat ortasında çıkıp şey dediğini hatırlıyorum. Yani ya tabii ki unutulmaz bir şey ama hani o anı hiç gözümün önünde ayıramıyorum. Şey dedi, stresten damar peynir gibi olmuş, dikemiyorum, hani şey ip tutmuyor dedi. Sonraki işte sonraki göre bir ay iki ay dönemde şeyi düşündüm işte. Yani babam aslında müzik veya resim okumak istiyormuş ve tek hayali buyken aile şirketi olduğu için işletmeye zorlanmış ve işletme bitirmiş ve hemen mezun olur olmaz hiçbir sosyal ortam olmadan aile şirketinin işte müdürü olmuş. Bütün hayatı boyunca sevmediği bir işi yapmış ve bu sevmediği işin sonucunda da bu stres onu maalesef erken yaşta öldürmüş. Yani bayağı şeyin farkına vardım. Ben sevmediğim iş yaparsam sonum böyle olacak. Çünkü babam da benim gibi naif bir insandı ve hani böyle duygularını çok saklayan, işte kendi içinde duygularını içinden onu kemirmesine izin veren bir insandı. Bu sebepten dolayı ben 2009'da bana şey dank etti. Yani ben endüstri tasarımını evet bitiririm ama kesinlikle sevmediğim işi yapmayacağım ve sevdiğim işin peşinden koşacağım deyip çok büyük inatçıyımdır. Yani dışarı hiç belli etmem. Yani şey olarak kabukluyumdur ama içeriden bir inadım vardır. Yani istediğim bir şeyi illa olacak diye söylemem kimseye ama onu alttan alta bir şekilde yaptırırım. Ya da böyle hiç fark etmez mi inatlaştım ama ben onu böyle zamana yayarım ve benim istediğim gibi olur bir şekilde. Yani
sinsice çalışırım ona,
evet,
doğru diyorsun.
Evet, sinsice. Yani böyle bir yapım var. Hani iyi bir yapı bence. Çünkü şeye inadına girdim. Yani bu sevdiğim işi yapacağım ve bu işte para kazanacağım. Yani yapabilirim. Ve şeyi hatırlıyorum. Ben babamın ameliyatına, o işte kaybettiğimiz ameliyatı, sırtımdaki çantada portfolyom vardı. Yani şey, o zaman internet yaygın değilken tek tek ajanslara ve yayın evlerine portfolyomu götürüyordum. İşte ben bu tip şeyler çiziyorum, size nasıl faydam dokunur, nasıl para kazanırım? Çünkü bir yandan da aileden destek almadığım için para kazanmam lazım. İşte Band dergisine götürdüm, Can yayınlarına götürdüm. O zamanlar hani onlar popülerdi. O gün de ameliyatın sabahında da işte anima canlandırma şey, hani animasyon okulunda şeyinde ajansında görüşmem vardı. Oraya gidecektim. İşte gidemedim falan ama sırtımda o portfolyo vardı. Onu hatırlıyorum yani. Ameliyathanede hani şeyde, hastanede. O da çok garip bir anı benim için. Ya onu düşünerek evden çıkmışım. Yarın sabah böyle bir görüşmem var diye. Bu inadım sonucunda işte aslında biraz da buraya geldi konu. Ben çok uzun yıllar bir de bu kadınlardan bahsediyorduk ama hep karşıma çıkıyor. Can yayınlarına işte şey yaptığımda, gittiğimde çok fazla beni şey yapmadılar, yani dikkate almadılar. Hatta Hande vardı o zamanlar şeyde, yayın koordinatörü. Ya bu nereden çıktı falan dedi. Yani telefonda tamam gel bakalım demişler. İnternetten gönderme olmadığı için. Ben bir gün gittim böyle, ben çağırmıştınız, ben geldim. Aa falan, evet falan. Neyse sen bir otur falan dediler böyle işte. Falan, bunları mı yapıyorsun? Böyle baştan sağmaya çalışıyor. Hissediyorum tabii ki. Sonra Sami Hanım girdi içeri, işte Can Yayınları'nın kurucusunun eşi, Erdal Öz'ün eşi. Sami Hanım bir fotokopi sormak için girdi aslında. Bir belge sormak için girdi. Hande'cim ne yaptınız falan. Baktı, sen hoş geldin evladım falan, ne yapıyorsun? Sen çizerim. Bir bakayım dedi. Ve böyle gördü portfolyomu. Ben çok bayıldım bu işlere dedi ve bu sıralarda da böyle yeni insanlar arıyordum. bu tarzın çok garip geldi bana. Sana bir kitap vereyim, denemek ister misin dedi ve böyle bir anda bir deneme kitabı verdi.
Ay, tüylerim diken diken oldu
Evet,
dinlerken.
onu da denedim ve şeye denk geldim. Yayın evleri çok böyle sevimli karakterler yaparlarken benim biraz daha böyle dark mı desem, daha böyle işte İngilizce'de creepy diyorlar, biraz daha böyle hafif korkutucu sivri tiplerim vardır. Ben çocuk kitabına çok uygun olduğumu düşünmüyordum ama Can Yayınları'nın da desteğiyle benim kitabım yayınlanmış oldu. Yani Can etiketi altında olduğu için insanlar da bir anda saygı gösterdiler. Çünkü bilindik bir yayın evi eğer bu çocuğa imkan verdiyse bu çocukta bir şey var herhalde dediler. Ve oradan benim serüvenim başladı.
Yani hem çok güzel hem de çok hüzünlü bir hikayesi var tabii. Yani babanla olan ilgili olan kısmı çok
Yani
hüzünlü. Başın sağ
bir de
olsun
şey
tabii.
var, onu da anlatmam gerekir mi bilmiyorum ama dedim ya babam Türk sanat müziği aşığı, her zaman Türk sanat müziği seslendirmek istedi. Bir yandan da ressam olmak istedi. Ben dedi resim yeteneği zaten vardı. Sonra bir de müzik yeteneğim çıktı işin içinden. Yani yetenek demeyeyim de ona
Sonradan.
davul
Ay,
çalabildiğimi
bir
fark ettim yani.
bakmışım
Gerçekten öyle ama davul çalabildiğimi fark
adama
ettim.
bak,
Yine
sallasan üstünden yetenek düşüyor ya, böyle bir şey var
ya izleye izleye davulcu oldum. Yani hiçbir eğitim almadan
mı?
birkaç davulcu izledim ve böyle daha çok güzel alet bu falan dedim. Çok deşarj olabildiğimi fark ettim ve en yakın arkadaşım gitar aldı. Gitar çalmayı öğrendi. Ben de stüdyoda ona eşlik edeyim de davulun üstüne oturdum ve ayak uydurdum. Yani içimden davul çalabilen bir insan çıktı. Çok garipti. Sonra işte bunu üniversitede geliştirdim. Babamın vefatının arkasından yine hırs yapıp 2009'da vefat etmişti. Biz 2010 Roxy Müzik Günleri birincisi olmuştuk. Yani
Ya,
böyle
bunu bilmiyorum.
evet babamın iki yapmak istediği işi de başarmanın böyle bende bir şey oldu. Yani hırsı oldu. Böyle 2010 yılında bir yandan illüstratör olarak kendime kabul ettirmiş, bir yandan da müzik albümü çıkmış bir insan haline gelmiştim. Yani şu an eskiz grubu hala devam ediyor. Ben işlerim çok yoğunlaştığı için artık müzik yapamıyorum. Artık hobiden çıktı çünkü iş, yani onlar profesyonel oldular. Ben daha işi boş zamanımda yaptığım bir işti. O yüzden çok hala davul çalmak çok keyif alıyorum ama yani böyle bayağı şey olarak motivasyon ve deşarj olmak için gittiğim
Çok
bir
iyiymiş ya.
olay.
Ne güzel, bak bunu bilmiyordum. Peki bir illüstratör olarak kendi kendine öğrendiğin en önemli şey nedir?
Kendi kendime öğrendiğim en önemli şey herhalde yani kendi kendime bir şey yapabilmek. Yani bu biraz şey gibi oldu. Soruya alıp sonuna bir ek takmak gibi oldu ama kendi başıma küçücük bir odada bir şeyler başarabilmeyi öğrendim yani. Çünkü yapabildiğim en iyi şeyi yapıp, yani şey daha doğrusu en iyi şeyi keşfedip bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ve duygularımı çizerek ve görselle anlatmayı keşfettim. Yani bence benim öne çıkan tarafım hayali olarak her şeyi çizmem ve o hayali çizdiğim şeyin her çizgi hareketinde bir samimiyet olması. Yani bu samimiyetle ben bence bir yere geldim. O karşı tarafa onu geçirebildiğim bir alan. Yani bunu ben de çok bilinçli yapıyorum ama bence benim en büyük yeteneğim çizgimdeki o duygu aktarımı herhalde. Yani
Süper.
düşününce öyle düşünüyorum.
Bu yalnızlığa değinmek istiyorum. Bir odada kapanıyorum ve kendi kendime bir şey yapıyorum. Kafama koyuyorum ve yapıyorum diyorsun ya. Bir illüstrasyon dünyasında, yani bir illüstratör olarak çalıştığında düşündüğüm zaman, kendi gözümde canlandırmaya çalıştığım zaman çok böyle yalnız bir dünya canlanıyor gözümde ve bu yalnızlıkla başa çıkmak çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili belki planlı programlı bir şeyler yapıyor olman lazım ya da gerçekten buna çok alışık olman lazım. Böyle bir izolasyonun içinde bulma kısmını nasıl idare ediyorsun kendi tarafında? Kendinle ilgili uyguladığın bir takım ritüeller var mı? Akıl sağlığını korumak adına, bunu düzenli bir şekilde devam ettirebilmek adına. Bunu yaparken kendini kaybetmeyip sağlıklı bir şekilde devam etmek adına var mı böyle bir şeylerin?
Ben vücut yapımı dinliyorum aslında, akıl sağlığımı korumak için. Onda da şöyle oluştu. Hatta herkes beni çok uyarıyor, dikkat et uyku düzenine falan. Hani böyle bak, yıpranırsan işte neydi o uykusu hormonu, bir hormon vardı uykudayken salgılanan,
Melatonin.
melatonin
Şu
salgılanmaz
an
vücudun, ama
saatin kaç olduğunu söyleyelim mi röportajı yaparken? İstersen sen söyle.
saat 2:30, ama benim 2:30 daha işe yeni başlama saatim. Yani
Sabaha karşı 2:30
ben
ve biz
çalışan
podcast
ben çalışan herkese, yani benimle çalışan herkese ben şey diyorum, Los Angeles'ta atölyem ama İstanbul'da yaşıyorum diyorum.
kaydediyoruz. Vay
Çünkü
çok havalı.
öyle
Dur
algılayın
ısınımı.
lütfen diyorum. Yani şey, atölyem tabii ki İstanbul'da ama direkt oranın saatiyle yaşıyorum. Yani şöyle 1,5 yıldır da evliyim ve hani Gökçe ile belki de en büyük şeyimiz, kavgamız oluyor, birlikte uyuyamıyoruz falan
Ya
diye.
evet, nasıl bir sıkıntı olmuyor mu
O da
gerçekten o
oturuyor.
herhalde?
O mesela 5'te yatıyorsa ben sabah 9'da yatıyorum. Yani
Ay,
bende şey var,
kızcağız da
hani
kendine benzetmiş.
evet, bende şey var. Bu bence yapı. Yani çünkü annem şeyi anlatıyor. Beni yatırıyorlarmış. Gece böyle 2'de 3'te bir sesle uyanıyorlarmış. Ben karanlıkta beşikten inmişim, oyuncaklarımla oynuyormuşum. Gece 2'de 3'te. Yani bunu ben tabii ki hatırlamıyorum ama hep şeyi hatırlıyorum. Yani bu işte Okan Bayülgen'in Zagası falan vardı. Gece böyle televizyonun en kısık haline getirip 4'e kadar onu izlerdim. Yani böyle gece gerçekten başka bir insan oluyorum. Yani gece bile kendimle baş başa kalmayı çok seviyorum. Bence en büyük terapim bu benim. Düşünüyorum, yani hiç herkes uyuyor. Herkes uyuduğunu bilmek istiyorum. Yani sanki dünyada 24 saat yokmuş gibi bütün dünya uyuduğunu hissediyorum. İşte Twitter uyuyor, Instagram şu an zaten sosyal medyadan dolayı çok dikkatim dağılıyor da. O yüzden bütün bildirimleri kapatıyorum. İnsanlar hatta beni aradıklarında ulaşamadıkları için çok sinirleniyor da olabilirler. İlla ki dönüyorum ama mesela ertesi gün dönüyorum falan. Yani şey, rahatsız etme modunda telefonum. Çalsa da duymuyorum. O yüzden böyle çok aşırı gececiyim, yani böyle şeyim, çok aşırı konsantrasyon çalışıyorum. Gerçekten hiçbir şey duymuyorum. 2-3 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum.
Çok
Ama
şikayetçi olduğum bir durum değil o zaman.
hiç
Hani bu
değil yani,
izolasyon olayı.
ben zaten şeye çok bayılıyorum yani. Beni bıraksınlar. Yani seçilmiş yalnızlığa çok seviyorum. Mecburi yalnızlık çok acı bir şey ama seçilmiş yalnızlık o kadar keyif veriyor ki. Yani tek başıma böyle bir yurt dışında şehrinde şey yurt dışında bir şehirde gezmek de çok keyif veriyor. Mesela Floransa'ya ilk öyle gitmiştim. Tek başıma gitmiştim 3-4 gün. Böyle saatlerce yollarda yürümüştüm falan. Çok aşırı dinlenmiştim yani böyle. Birkaç şehir var öyle. İmza günleri için mesela Adana'ya gidiyoruz. Adana'da gece yürümek falan. Adana'da işte ne bileyim, çarşı pazar gibi dolaşmak. Hoşuma giden şeyler.
Çok komik. Anlattıkların da çok creepy duruyor ama yani gece tek başına dolaşan bir adam
Yok yok, gece hani
sokaklarda.
boş ya, şey, mimari de seviyorum. Şehir mimarisi. İncelemeyi böyle tepeden izlemeyi falan. Hem Google Earth'ten hem işte şey, yani böyle bir merakım var işte, böyle hani o geziyor yani, bina gezmeyi seviyorum. İnsanlar olmasın, ben binaların arasında gideyim. Hayal edeyim eskiden nasıl yaşıyormuş burada insanlar falan gibisinden. İstanbul'da o yüzden de çok seviyorum. Sürekli bir sürpriz çıkıyor ya karşısına insanın. Eski İstanbul'u hep düşünüyorum falan. Neyse, şeye geleyim, o terapi konusuna geleyim. Gece böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. Yani ben sosyal olmayı, insanlarla eğlenmeyi, gülmeyi çok seviyorum ama mesela eve sarhoş da gelsem gece 1-2 saat kendimle yalnız kalıp kendi o günü düşünmeyi ya da böyle herhangi bir boş bir şey düşünmeyi çok seviyorum. Hatta bu sebepten dolayı askerlik bile yapmak istemiştim bir dönem. Hani böyle falan gideyim 6 ay orada sırf düşünürüm, düşünsene. Duvara
Düşünebildin mi
bakıp
Sedat peki?
gitmedim işte,
Fırsat verdi.
şansım şeydi, bedelli denk geldi. Hiç gitmeden onu da hallettim de. Bir yandan da tabii bir yandan da şansım yaver gidiyor birçok konuda. Neyse, ben çok aşırı gececi olduğum için mesela sabah artık 9'a falan kaydı işim, yani şey, saatlerim. İnsanlar da artık uyanmaya başladılar çünkü 9 bayağı gündüz saati. Yani şöyle
uyanmaya başlıyorlar ve rahatsız olup öyle yatıyorsun herhalde. Evet. Artık aman insanlar uyanıyor diye.
Çalışma odamın penceresinden şey görünüyor işte tren rayları görünüyor. Trenler geçmeye başlayınca anlıyorum insanlar uyandı diye. Hani şeyler de kapalı, jalüziler de kapalı. Hani hafif mavi oluyor ama.
Hı hı.
Yani okul döneminde de ama hep böyleydim. Yani ben hep sabahlayarak ödev yetiştirdim. Yani her işimi ben gece yaparak yani gece başarılıyım. Gündüz de denedim. Gece bir saatte konsantre olup yaptığım şeyleri gündüz 6 saatte yapamadığım çok oldu ve bence gündüz yaşamak çok büyük bir zaman kaybı. Ben gündüz geziyorum, tozuyorum. Bir de hani insanlar şey vardı ya, uyanır işe gider, sonra akşam eve dönüp kafa dinlendirir. Ben tam tersi. Ben uyanınca verimli olmuyorum. Uyanıyorum, geziyorum, tozuyorum, televizyon izliyorum. İşte uzun kahvaltı yapıyorum. İşte o
kaç saat uyuyorsun?
Günlük 8 saat uyuyorum en az. Ve çok derin uyuyorum. Yani hiçbir şey duymam. Ve uyku gözlüğümü takarım uyurum. Yani gece gündüz fark etmez, kapı çalsın. Kapı çalıyor, kalkıyorum kargoyu. Sağ olun, teşekkürler diyorum. Tekrar yatıyorum, tekrar uyumaya devam ediyorum. Bir de öyle şeyim var yani. Arada verebiliyorum uykuya.
Vücut alışmış artık.
Hiç kesinti. Evet, vücut alışmış. Bayıltıyor kendini vücut. Bayılana kadar dayanıp zaten sonra bayılıyorum. Bir de şey var. Vücut saatimi çok dinliyorum mesela. Uykum gelince uyuyorum. Uykum bitince uyanıyorum. Bence en büyük değerim benim şey yani serbest çalışmanın en büyük değeri de bu. Yani gerçekten bazen de erken yattığım da oluyor. Diyorum ki herhalde vücudum yorgun. Bugün erken yatmam lazım. Yani şeyim. Çocuk olana kadar herhalde böyle gidecek ama sonrasında tabii.
Hadi bakalım, evet, o zaman tekrar bir seninle konuşmak isterim.
Evet, herkes onu diyor. Hani şu an anlattığın göreceğiz. Şeyler çok komik ama şey çok güzel.
Ya da gece nöbeti sende olur artık ama ne kadar verimli çalışırsın bilmiyorum.
Evet evet, işte maalesef böyle şeyler, hayatın gerçekleri var. Yani hayat beni düzene sokmak istiyor tabii ki yani.
Ama bütün dünya istiyor. Evet gerçekten çok zor yani.
Bütün dünya istiyor ama ben de dünyaya karşı şey diyorum. Eğer benim yaptığım şeyleri seviyorsanız maalesef benim de bu huyuma katlanmanız lazım. Hani öyle, yani bayağı şeyim. Karşılıklı insanlarla pazarlık yapıyorum. Hani ben böyle üretebiliyorum. Mesela galerim de beni bilir artık. Gündüz arasalar açmam biliyor yani. Hatta telefonla konuşmayı da seviyorum. Şu anda konuşkan birisi görünürüm ama ben mesela takılırım telefonda konuşurken. Yani şey konuşamam. Bir yandan yürümem lazım ya da çizmem lazım. Yani karşımda mesela şu an seni görüyorum. Biz görüntülü açtık bunu. Büyük ihtimal görüntülü olmasaydı ben bir şey çizecektim. Hazırlamıştım şeylerimi, kağıtlarımı buraya.
Neyse, o zaman şanslı günümdeyim. Böyle güzel güzel uzun uzun anlattın her şeyi.
Bir de özledim galiba sosyalleşmeyi, anlatıyorum her şeyi.
Bir de gecenin bu saatinde konuşacak birisini buldum belki o yüzden.
Ya ben çok şu saatler en ayık saatlerim.
Evet, ilk başta bir tedirgin oldum hani çok geç saate mi kalıyor diye, ben de biraz ertelemek zorunda kaldım. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi son olarak bir Abartılar Diyarı diye bir üçüncü kişisel sergini açtın. Şu anda kapandı gerçi ama online olarak ziyarete hala açık. Çok beğendiğim eserler var tabii ki içerisinde yine.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi işte standart internetten biraz araştırdım nedir ne değildir, neler yazılmış, sen neler söylemişsin diye. Çok böyle sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar görüyorum serginin tanımlanmasında. İşte sosyal medya üzerindeki yapmacık kimlikler falan, böyle diye okuyabileceğim şeyler tanımlar. İşte sahte algılar, özünden uzaklaşmak, abartılı dünyalar falan filan. Az önce de birazcık değindin hani senin gece kendini kapatman, sosyal medyanın senin dikkatini dağıtması vesaire gibi. Ben bu Abartılar Diyarı'nın, yani bir şeyleri okudum ama senin tanımınla dinlemek istiyorum. Yani ne gibi kaygılarla hazırladın bu sergiyi?
Böyle en başından başlayayım o zaman. Bu hani gece düşünceler sonucunda zaten bu sergi fikri de öyle çıktı. Bu benim ilk sergimden, yani ilk kişisel sergimden beri aslında hep üzerine düşündüğüm insanların sahte kimlikleri, insanların maskeleri, insanların işte kostümleri. Hep böyle bir insanları sahne dünyasında hayal ettim. İlk sergimde Hayretler Sirki'ydi. Onda da bir sirk dünya yaşam biçimini bir sirkle anlatmak istemiştim. Ama bu sirk şey bir sirkti, yani yine böyle karanlık bir sirkti. Şimdi de sahne dünyasıyla anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü bende hep şey var yani, bu bir eleştiri değil. İnsanlar bunu sen öyle davranmıyor musun ki diyebilirler. Bu aslında kendime de bir ayna tutuyorum. Yani kendimle de dalga geçiyorum. Ben bir de işi mizahi tarafıyla anlatmayı da seviyorum. Yani kara mizah mı derler ona, ne derler bilmiyorum ama kendimle çok dalga geçerim. Resimlerde hep kendim yaparım. Zaten ben de sosyal medyada öyleyim. Ben mesela arkadaşlarımla çok küfürlü konuşmayı severim. İşte şakalaşmayı severim ama sosyal medyada çok kibarımdır. İşte
evet, süper janti bir adam imajı.
Evet, seviyelidir. İşte böyle herkese seviyeli cevap verir. Ama böyle aslında çok esprili bir insanım. Yani böyle hiç o beni yakından tanıyanlar öyle olmadığımı bilirler. O yüzden orada bir başka kimlik var. Bir de çocuk kitabı yaptığımdan da dolayı mecburiyet kaldım ona. Çünkü yani genelde anneler falan takip ediyor.
Halbuki bıraksan diyorsun.
Evet, hani böyle daha çılgın ressam olma rolüm vardır yani. Onu da hemen oynayabilirim. Ne yapsın, ne dese yeridir gibi. Bu sergide de işte bunların hep fark ettiğim için bir şekilde bunu kendi iç dünyamla yansıtmak istedim. Bu da şöyle oldu. Ben dediğim gibi referans ya da fotoğraf ya da modelden çalışmadığım için hep bir hayal dünyasında yaşıyorum aslında. Hayal dünyasını resmediyorum. Bu hayal dünyası da benim bir hayal perdesi olarak bu sergiye yansıdı. Yani bir hayali bir tiyatro var ya da hayali müzikal var, hayali bir opera var diyelim. Bu hayali müzikali, operayı ben nasıl sahneye alırdım? Nasıl kostümler yapardım? Nasıl bir dekor yapardım? Hep bunun üzerinden gittim ve gündelik hayatı bu sahneye uyguladım. Yani sosyal medyada mesela takipçileri izleyici yaptım. Kendimi sahneye koydum. Mesela bir tane otoportçam var. Yani otoportçı adı altında sergilemedim ama sahne isimli bir işim var. Kırmızı bir perdenin arkasından izleyicilere bakıyor. Yani dikizliyor. Kim gelmiş, kim gelmemiş. Birazdan sahneye çıkacak ve onun gerginliği var. Bende de o hisle zaten işler ürettim. Biraz yani yapıyorum bunları. Oluyor mu, olmuyor mu? İnsanlar nasıl tepki verecek? Ben bunu sergileyeceğim ve birazdan sahneye çıkacakmış heyecanıyla hep yaptım. Yani biraz böyle kendi içimi yansıttım. Biraz da sosyal medyayı da hissettiğim insan tiplemelerini yaptığım bir sergi oldu. Şimdi benim hiç işlerimi bilmeyenler, ben bunu böyle anlatıyorum, orada dijital bir dünya, selfie çeken insanlar falan yaptığımı düşünecekler ama bir de yaptığım dünya benim zamansız bir dünya. Yani bir kıyafetle veya bir herhangi bir objeyle zamanı pek belli etmek istemedim. Figürlerde de biraz böyle cinsiyeti saklarım ben. Yani ne kadın ne erkek, ne işte ne bugün ne dün. Hani hangi zaman, hangi ülke, o doğuda mı, batıda mı? Çok hissettirmek istemem. Bayağı paralel bir evrendeymiş gibi düşün. Orta çağ Avrupası mı dersin, uzak doğu mu dersin? Mesela Fesli tipler de var. İşte böyle beyaz yakalı orta çağ insanları da var. Yani bütün dünyayı böyle bir harmanlayıp sahneye attığım bir hikaye bu. Bu kostümler de işte beyaz yakalar, günümüz beyaz yakalarıyla da, burjuva ile de alakalı bir hikaye. Giydirdiğim garip garip kostümler de biraz şeyle alakalı, insanların seçimleriyle alakalı. Çünkü insanoğlu üstüne giydiği kıyafetten itibaren farklılaşma peşinde ve her giydiği şey aslında bir kostüm ve karşı tarafı bir gösterge. Yani ben bir işte kırmızı gözlük takıyorsam daha kendimi entel hissettirmeye çalışıyorum. Ben mesela şapka takarım. Çok dikkatimi çekti. Sürekli şapka takmayı çok sevdiğim için insanlarda bir garip bir saygı görmeye başladım. Lan dedim ki, ben bu şapkadan mı saygı görüyorum acaba? Yani şey olmuş mu ya, işte pasaportta bile geçerken daha kibar davranıyorlar mesela yani.
Ama bu o zaman sadece sosyal medyayla da ilgili değil aslında yani.
Tabii herkes,
günlük hayatta da olan bir şey.
Evet, günlük hayatta, ama sosyal medyada bu çok tabii öne çıktı artık. Yani artık hiç yaşamadığın bir dünya, yaşam biçimini orada yaşıyormuş gibi gösterebiliyorsun yani. çok bunlarla karşılaştığım için zaten herkes karşılaşıyor. Yani ben özellikle ben dikkat etmiyorum buna. Hı-hı. Ama bunu da böyle bakın böyle bir şey var demek değil. Aslında herkesin farkında olduğu bir şeyi ben kendi hayal dünyamla anlatıyorum. Yani iyi de sen yeni bir şey söylemiyorsun diyebilir çoğu dinleyen.
Şey diyeyim mi böyle tarihe tanıklık ediyorsun gibi böyle havalı bir kelime kullanayım mı? Yıllar sonra böyle.
Tabii bir yandan da kayıt ediyorum yani bu döneme. Ama bu dönemi de bu dönemle anlatmıyorum. Bu dönemin hı-hı. kıyafetleriyle anlatmıyorum. Ben sadece bu dönemde yaşamış, bu duygularla yaşamış bir işte illüstratör, ressam neysem işte kendi iç dünyasıyla aynası olarak yetinmiyorum yani. Bir yandan da tabii sergiyi kurgularken ben şey hayal ettim böyle bunlar sanki dev aynasıymış gibi, komik aynalarmış gibi insanlar içeri girdiğinde kendileriyle karşılaştırsınlar. Hı hı. Yani kendilerini görsünler istedim aslında. Böyle metafor işte şey metafor diyorum dönüşüme girmiş tipler vardı. Mesela yarı hayvan yarı insan tipler var. İşte bir hayali böyle bir sütunlar arasında sıkışmış büyümüş egosu içinde kendisine işte bir şey mızrak tutan bir figür var. Yani böyle bambaşka hikayeler anlatıyorum aslında. Şimdi ben böyle anlatıyorum ama sergiyi gören bambaşka bir şey de kurgulayabilir. Mesela ben çocuk kitabı resimlediğim için yıllarca biraz da öyle resimliyorum çünkü sanki bir masal hikayeyi anlatırmış gibi. Yani bir yazar gelse belki resminin üzerine bambaşka hikayeler de yazabilir. Böyle şeyleri
evet,
seviyorum
yani. Evet, ben
yani.
Mesela işin arkasındaki hikayeyi okuduğum zaman biraz şaşırmıştım. Resimlere baktığım zaman böyle daha çok hani sahne dünyasının kaygısını, o izole olma durumunu mesela çok görünür hissettim. Çünkü hepsinin yüzünde böyle bir kaygılı bir ifade var. Hiçbiri çok mutlu görünmüyor. Ya böyle gözlerini kaçırıyorlar ya da böyle çok yalnız duruyorlar mesela. Dediğin gibi herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor yani yorumu farklı olabilir. Ama bu özellikle bu tanımları okuduğum zaman çok ilgimi çekmişti. Yani dediğin gibi hiçbir sosyal medya referansı yok ama birazcık daha böyle insanların sahte duruşlarını referans veriyor olman. Ve tabii ki hani bu karakterlerin senin hayatında nasıl bir karşılığı var diye merak hı-hı. ediyordum. Ama cevabımı da almış bulundum. Şimdi bayağı bir saattir falan da konuşuyoruz. Son bir sorum var. Bıraksam ben konuşurum da evet. belli bir süreli kısıtlamam gerekiyor. Standart her konuğuma sorduğum soru. Eğitim sistemine bir şey katabilecek olsan, bir şeyin öğretilmesini sağlayabilecek olsan bu ne olurdu?
Komik olacak ama eğitim sistemine resim, müzik ve beden eğitimi dersi koyardım. Ama gerçek anlamda. Boş geçim
nasıl,
yani.
Nesi farklı olurdu? Yani ne boş olması geçim. Gerekiyor ki gerçek
yani
olsun?
Hakikaten o benim için de çok yara. Yani özellikle ilkokul ve ortaokuldaki o bazı konulara yatkın öğrenciyi seçebilecek, onları yönlendirebilecek insan gerekiyor. Yani bence eğitim fakültelerinde en büyük ders bu olmalı. Yani bakın yetenekli yatkın öğrenciyi yönlendirin, aileleriyle görüşün, rehberlik hocası gibi belki de resim hocası aileyi çağıracak diyecek ki bakın çocuk çok ilgili resme, siz bunu bırakın arada sırada resim yapsın ya da spora çok yatkın bırakın bu çocuk kendini sporda göstersin. Hani çünkü o çocuk başardıkça daha çok başarılı olacak. Yani bir iki tane basket soksa yani iki tane gol atsa eminim ki o çocuk çok daha iyisini yapacak bir sonrakisinde. Yani bende de öyle bir tane ödül kazandım dedim ki evet yapabiliyorum. Yani o çok önemli bir şey yani bence. Ben şeye çok üzülüyorum. Bazı insanlar hakikaten özel bir beyin yapısına sahip oluyorlar. Yani bence herkesin özel bir alanı var ama onu keşfetmek çok zor. Çünkü çok spesifik alanlara şey yapılabiliyor kimisi. Ama özellikle şeyle sanat ve sporda çok özel çocuklar var. Bu özel çocukları keşfedecek insanlar gerekiyor bizim eğitim hayatımızda.
Bence... İnsanların da onlardan anlaması lazım ama tabii değil mi? Böyle hadi öğretmenlik okudum deyip de
tabii,
çok şey
yani
olmuyor
bir de
yani.
Şey tabii yani bu bir misyon olmalı zaten. Müfredat okutmak çünkü çok kolayına geliyor bence öğretmenlerinden.
Bu
Şu
şey
an...
olabilir mi peki? Mesela şu an İngiltere'de yaşadığım için Bunu söyleyebiliyorum. Daha önce hiç duymamıştım. Mesela okullarda artist residency diye bir şey var. Konuk bir sanatçı geliyor okullara ve bir dönem boyunca, bir sene boyunca sistem tam nasıl işliyor bilmiyorum. Hani atanıyorlar mı, nasıl oluyor bilmiyorum ama bir sanatçı gelip okuldaki öğrencilerle bir sene boyunca çalışmalar yapıyor. Ama gerçek, yani hayatını sanattan kazanan birisi. Herhangi bir öğretmenlik formasyonu olmuyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir sistem Türkiye'de hiç var mı biliyor musun? Hani böyle bir şey işe yarar mı acaba diye düşündüm.
Ben yani İngiltere'de bunu duymamıştım. Çok çok keyifli bir sistemmiş. Bizde şey var, yani beni sürekli davet ediyorlar ama günlük. Yani bir gün gidiyorum, ne yaptığımı anlatıyorum çocuklara. Nasıl işimi anlatıyorum veya burada anlattığım şeyi biraz daha özünü anlatıyorum. Hani bakın böyle serbest çalışabilirsiniz. Babanız anneniz işe gidiyor, ben evdeyim falan diye. Çocukları tavlamaya çalışıyorum. Hani şimdi nasıl evden...
İstediğim saatte uyanıyorum
evet.
çocuklar.
Ben elimden geldiğince okullara gitmeye çalışıyorum. Özellikle ortaokullara, ilkokullara. Üniversiteyi çok çağırıyorlar. Hani onlar genelde şeyi soruyorlar. Nasıl para kazanırız? Onlara
ben
da
bile sordum baksana.
Evet. Onlara da
kazanıyor
genelde zaten
diye.
Hep aynı şeyi soruyorum. Yani önceliğin para kazanmaksa daha kolay yolu vardır yani bunun. Hani. Ama ilkokulda şeyi çok önemsiyorum. Hakikaten bir çocuğu bile değiştirsem benim için o kadar büyük bir başarı ki. Hakikaten.
Tabii ki.
Bu ülkeden dünya çapında bir ressam, dünya çapında bir heykeltıraş da çıkabilir.
Var işte,
çıkıyor.
Karşımda duruyor.
Değil, sağ ol. Yani
evet.
Onun için çok çabalıyorum gerçekten. Hani böyle bir şey değişsin. Ben birisine dokunayım, birisi daha değişsin. Yani çarpa çarpa o kadar, hani atomlar şey vardır ya, sık atomlar katı maddede birbirlerine daha hızlı çarparlar, bu daha çok ısınır. Öyle bir hikaye vardı ya. Ben onu hep görselini çok severim. Hani ülkede şey, yani ne kadar çok böyle özel insan bir şey yap birbirine çarparsa hakikaten o kadar hızlı ısınırız.
Ve ne kadar da görünür olursa aynı zamanda.
Evet, hatta ben hep böyle mesela kendi alanımda çalıştığım arkadaşlarımla da çok iyi geçinirim. Hepimiz birbirimize çok iyi geçiniriz çünkü birbirimizi hırslandırıyoruz. Benim en yakın arkadaşım, en iyi çizer arkadaşım, yani iyi bir çizer arkadaşım, yakın arkadaşımsa ben ondan feyiz almayı çok seviyorum. O iyi bir iş yaptığında, aa diyorum ne kadar iyi bir şey yapmış, ben de bir şey yapayım. Yani ben de iyi bir şey yapayım. Yani ondan feyiz almak çok önemli. Bence şeyde de öyle. Yani her alanda bu olmalı. Yani insanlar
birbirinin çukurunu
kazmaya
çalışmadan değil mi?
Evet. Özel okullar burs vermişti bana üniversitede. Gel buraya kral olursun diyorlardı. Hani gidersin Mimar Sinan'da yok olursun. Hani kalabalıklar içinde kaybolursun ama buraya gelirsen en iyi sen olursun falan diyorlardı. Tam tersi, kalabalık içinde kaybolunca insan daha hırslanıyor ve daha büyük işler yapmak istiyor. Her zaman bence şey, yani böyle rekabet çok bizim alanda çok önemli yani. Böyle şey, insanları çok hırslandıran bir olay. Ama bu tatlı bir hırs, yani şey, bir hırs değil yani. En iyisi ben olacağım hırsı
Lazım
değil.
Lazım olan bir şey. Evet. Harika. Evet. Ben sormak istediğim soruların sonuna geldim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım. Ona göre de kapanış yapayım.
Açılmışken daha gidelim de şimdi dinleyene de yazık.
Sabah 9'a kadar yolu var diyorsun.
İnsanlar
değil mi?
İnsanlar ulaştılar. Yani spor yapıyorsa çoktan evine gelmiştir. Kapatmıştır zaten.
İyi, güzel. Olmadı şey yaparız. Birkaç ayda bir bunun devamını kaydederiz o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım gerçekten.
Çok sağ ol.
Bir hayranlıktan neredeyse sonra akraba çıkmamıza çok eski bir tanışıklıktan
evet.
İlginç de bir şey
yani
oldu
şey,
benim için.
Hakikaten küçülüyor dünyalarda.
Aynen. Çok keyif aldım seninle sohbet etmekten,
ya,
hikayeni dinlemekten.
Ben de sana davet ettiğin için çok teşekkür ederim diyeceğim.
Çok teşekkür ederim. Tekrardan başka bir zamanda görüşmek üzere o zaman diyorum. İyi geceler.
Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
Otodidak Podcast'i dinlediniz ve ressam illüstratör Sedat Girgin konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takibe almayı, puanlayıp yorum bırakmayı ve sevdiğiniz bölümleri sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.